Ayrım 16.
Adam da der, gayrı sen bilirsin, sen kesmezsen ben de almam. Çünkü otel filato ister, balık istemez. Şimdi ne edeceksin kesik balığı değil mi? Kesik olduğunda nasıl anlayacaksın tazedir değildir? Adam demiş, otel turistiktir. Turistler balığın başını kıçını görmek istemez. Çok iyi yürekliymiş ya turist kısmısı, acırlarmış balıklara, yiyemezlermiş acımaktan. Ben derim, bedayan, sen turistsin, bilirsin. Ölü balık ölü olmaktan çıkar mı filato olunca? Dayan bir güler, bir güler bana. Ama iyi kadındır. Hem balığın kesiğine tamını aldırmaz. Ben duyarım. Nevra Hanım dermiş buna. Nedir be dayan bu nesibeyi masana oturttuğun? Gazaklarını neyini giyer senin? Çok yüz veriyorsun buna. Dayan da dermiş. Demokrasi var. O da Allah'ın bir kulu değil mi? Haklıdır be gözüm garı. Koskoca bir hanımın masasına ben oturayım olur mu? Sıkılırım pürü füsür gelince. Ama dayan bırakmaz kalkayım. Der, biz arkadaşık seninle. Arkadaş değil miyik? Sorar bana. Ben de derim, arkadaşık. Ne diyeceksin? O der, sen sever misin beni? Ben de derim, hey ya, çok severim seni. Ne dersin başka? Hoşnudum kadından. Durmaz gezdirir beni. Her yerleri görürüm, öğrenirim. Nesibe'nin yıllar yılı oturduğu bu şehirde 40 metrekare İstanbul'u oynadığını o zaman içselleştirdim. İstanbul'u beğendin mi bari? Ciddileşti. Yemenisini sıkıladı. Gözeldir, dedi kararlı bir sesle. Gözeldir de onarımsızdır be Mehmet abi. Gün boyu Moskov gemileri geçer, geçer de seyrederler halımızı. Niçin bırakırlar geçsinler bilmem ki. Ben derim dayana. Kapasalar bütün kapıları, sınırları. Biz kalkınsak hep bir millet, temizlesek, paklasak etrafı iyice, onarsak, etsek, sonra dizsek terlikleri hudut boyunca, gelen ayakkabılarını çıkarıp girse, bismillah. Müslüman memleketi değil mi be gözüm, olur mu kundurayla girmek? Dayan bir güler, bir güler bana, müsiye de söyler, bir bakarım müsiye anlattırır bana, sonra der, parayı nereden bulacaksın? Türkiye'yi temizlemek için sabun idi, vim idi, para ister. Koskoca memleketmiş bizimki. Ben de derim, zengini vardır. Cenab-ı Allah'ıma çok şükür memleketimin zenginleri var. Hep bir araya gelirler. Polis efendiler toplar. Para mı ne lazım? Müsyü dinler dinler. Olur der dayana. Olur ya, olmayacak ne var? Cenab-ı Tanrı nasip etsin. İyi adamdır müsyü. Çok sever dayanı, çocuklarını. Üzülür hasta olduklarında. Sen bakma analığıma, dayan geldiğinden beri iyidir benim herif. İyidir kelimesini tonlamasından mı, birden utanıp yüzünü saklamasından mı anladım bilmiyorum. Ama cinsel bir şeyler ima ettiğini hissettim. Anlaşılan doğru hissetmişim. Günay'a Diana'yla tanıştıktan sonra Abdullah'ın bir yanını alıp öbür yanını bıraktığını söylermiş. Çürükledi her yanım, korkarım yine karnım dolar diye. Dayana der Abdullah. Götür bunu berbere, kıvırtsın saçlarını seninki gibi. Herif ister ben de dayan gibi olayım. Peki sen istiyor musun Diana gibi olmayı? Önce yüzünü sakladı, sonra uzun uzun düşündü. O garılar, Dallas'taki garılar, gözeldirler be kuzum. Benim Abdullah onlara bakar bakar eli donuna gider. Utandı. Sen de erkeksin, bilirsin işte, dedi, güldü. Gözleri çizik oldu yine. Ama onlar Türk değil diye hatırlattım. Hiç duymadığı bir şeyle karşılaşmış gibi duraladı. Türkçe konuşurlar dedi. Bu defa duyduğuna inanamayan ben oldum. Onlar gavur dedim. Sonra da seslendirme, dublaj gibi bir şeyler saçmaladım. Öylece baktı. He mi? Kavramadığını anlamak için arif olmak gerekmiyordu. Bu defa da oyuncuların isimlerine dikkatini çektim. Bak, o siyah saçlı kadının ismi Sue Ellen. Adamın ismi Bobby. C.R. da var diye de o da ekledi. Peki bunlar Türk ismi mi? Bilmiyordu. Biz de koymazlar ama dedi. İstanbul'da koyabileceklerini düşündüğünü anladım. Nesibe'nin C.R. kelimesinin Türkçe olmadığını fark edecek donanımı yoktu. Ses uyumundan mı anlayacaktı, sözlükten mi bakacaktı? Dizinin geçtiği mekanları da, oyuncuların kıyafetlerini de yadırgamıyordu. Dallas'ı ya da başka bir diziyi Amerikan dizisi diye ayrıştırmasına imkan yoktu. Estetiği ile, ahlakı ile olduğu gibi kabul ediyor, içselleştiriyordu. Bu insanlara ne yapıyoruz biz? Bunu söylemedim. Peki saçlarını kıvırtacak mısın diye sordum. Gavur karıları gibi olmak istiyor musun? Bu noktada okuyucunun dikkatini çekerim. Ben yıllarımı, evrensel değerler, bütün insanlığın kardeşliği kavramlarını yaymaya, yüceltmeye adamış bir insanken, gavur kelimesini belki de hayatımda ilk kez o gün kullandım. Halkımdan birisiyle iletişim kurmam için anakronistik terminolojiye başvurmak zorunda kaldım. Rodoplo olsa kirleniyorum derdi. Ben küçüldüğümü hissettim. Dayan Müslümandan daha Müslümandır diye kesti attı Nesibe. Kendimi daha da kötü hissettim. İnsanların arasına ayırım koyan bendim. Kaldıran Nesibe. Görmez misin yeğenlerine nasıl bakar? Abdullah'a dedi. Madem balıkçılık yapmak istersin gel ortak olalım. Paranın yarısını vereyim. Bir sandal al. Üleşelim. Abdullah da olur dedi. Bizde sandalın yarısını alacak para mı var? O da gider Raşit'e. Bana da tembihler. Sen Dayan'a bir şey deme. Para bizim sansın. Ben de demem bir şey. Niçin deyim? Adam der mi ki kocamın yarım sandal alacak parası yoktur? Taksicilik yapaydı daha iyiydi. Ama adam darlanır be abi. Deniz ister. Müsyü de iyi adamdır. Dayan onca para verir de ses etmez adam. Nesibe konuşurken aklım aramızdaki uçurumdaydı. Onunla birlikteyken bir yandan kendimi Afrika yerlilerini anlamaya çalışan Avrupalı ya da Amerikalı antropolog gibi hissediyor, yüzümde şaklayan yabancılık duygusundan nefret ediyordum. Bu kadıncağızın benim arkadaşım, mon frere, benim benzerim, mon semblable olmasına imkan var mıydı ki Philip Glazebrook'a takıyordum? Dahası üstünlük taslamıyor olmam da gerçekçi değildi. Çünkü ondan daha çok şey biliyordum. Hem üstün hem eşit olunamıyordu. O halde ne yapmalıydım? Çekip kendi benzerlerimin yanına mı gitmeliydim? Böyle yapsaydım Rodoplu aile zinası diyecekti. Aile zinası yani kendi benzerlerime duyduğum aşkı kalıp Nesibe'ye yardımcı, tamam benim kendi anladığım biçimde olmaya mı çalışmalıydım? Tüm arka planım beni ikinci seçeneğe yöneltiyordu. Evet, tıpkı Güney Şafak Özden'e yönelttiği gibi. İrkildim. Nesibe'ye baktım. Ondaki kadını görmeye çalıştım. Günay kadar yaratıcı olabilseydim, görebileceğimi anladım. Yaratıcılık bir yana, Günay kadar çalışkan olsaydım, yani mesela onun şafağı yaptığı gibi, ben de Nesibe'yi giydirip kuşatsaydım, kadınlığını tanıyabileceğim sinyalleri geliştiremez miydim? Geliştirebilirdim tabii. Öyleyse Günay'ı bir hödüye kaybettim türündeki duygum da neyin nesiydi? Nesibe'ye hödük demeye dilim varmazken, Şafak Özden'i aşağılamak da neyin nesiydi? Dayan'a derim. Nedir bu Müsyü'nün yaptığı? Niçin sınıf geçirmez bu çocukları? Sabah akşam aşındırırlar dururlar. Nesibe David'den notlarını yükseltmesini isteyen öğrencilerden bahsediyordu. Anladığım kadarıyla Pavlovich'in tek yakındığı yönü de buydu. Ama yine de hafifletici bir nedeni vardı bu kusurunun. Nevra Hanım der ki bunlar anarşikmişler. Ondan geçirtmezmiş bizim misyonlara sınıflarını. Bilmem artık. 12 Eylül'ün en olumlu yönünün, biz devrimcilere halkımızın hakkımızda gerçekten ne düşündüğünü sorma fırsatı tanıması olduğunu düşünüyorum. Ayağıma gelen fırsatı kaçırmadım. Sen hiç anarşik, alın size utanç verici bir kelime daha, tanıdın mı Nesibe Hanım? Ben değil, ama görümcem Güllü tanıdı, dedi Nesibe. Güllü. Hani Güllü var ya, şu sizin Tülin Hanım'ın yanında çalışan Güllü. O tanıdı. Çok komik bir şey hatırlamış gibi güldü. Bu bizim Güllü, diye açıkladı. Bok gibi bir kadın. Rahmetli kocası bok gibi kadın diye severmiş, ismi kalmış. Bok. Kıkır kıkır güldü. Onun Armutlu taraflarında kocasından kalma bir evciği var. Yaşar gider, ne yapsın? Bahçesinde şam dudu var, elma var, erik var. Gün geçmez Güllü bir şeyler dikmesin. Maydanozları var, gülleri var, mısırları var. Sabah kalkar sular, akşam sular yatar. Hiçbir yerlere gitmez. İşten eve, evden işe. Niyet etmiş, ille de kocasının öldüğü odada ölecek. Çok sever idi rahmetli kocasını. İyi kadındır Güllü. Hepimize emeği vardır. Herkes tanır, herkes sever. Bir gün hastalansa 4 ocaktan 4 kap yemek gelir. İşte öyle bir kadındır. Şindik bir akşam bu anarşikler dayanır kapısına. Derler, Güllü teyze bu bahçe sana çok. Güllü der, aman oğul, nesi çok? Bahçedir işte. Talebeler der, yok, bu bahçe çoktur. Biz hükümet olduk da bunu kamulaştıracağız. Kamulaştırmak kelimesini de filato kelimesi kadar güvenle kullanması şaşırttı. Utanmadan sordum. Kamulaştırmak ne demek Nesibe Hanım? Devlet alacak ya işte, kamulaştırmak diyorlar. Anarşikler devlet olunca bahçeyi alacaklarmış, öyle diyorlar. Anladım. Güllü demiş, niçin alacak koca bir devlet benim bahçeyi? Onlar da demişler, halk için alacak. Şimdi Güllü halk değil mi? Anarşikler de derler, doğrudur, sen halksın Güllü teyze. Güllü de der, nedir be sizin derdiniz? Bahçe zaten bendedir be oğlum. Ama onlar der, devlet ister senin bahçeni. Bizim Güllü şaşar bu işe. Kimdir be oğlum sizin bu devlet dediğiniz? Anlamaz anarşikler. Onlar derler, devlet halkın vekili, temsilcisi. Güllü anlamaz, der. Madem ben halkım, devlet de kahyamdır. Nerede görülmüş kahya alsın efendisinin toprağını? Talebeler de der, bak Güllü teyze, bahçesi bir dönümden az olanlar da var. Sen halksan, onlar da halk. Peki toprağı bir dönümden çok olanlar da halk değil mi? Ama anarşikler değil derler. Hayır, toprağı bir dönümden çok olanlar halk değil. Biz şaştık kaldık bu işe. Şimdik bu anarşiklerin demesiyle toprağı bir dönümden az olanlarla bir dönümden çok olanlar halk değil. Ne eksik ne fazla bir dönüm olanlar halk. Öyle mi oğlum? Diye sorar Güllü. Talebeler de der. Onun gibi bir şey. Bak teyze, biz halka eşitlik sağlayacağız derler. Biz halkın temsilcisiyiz. Şimdi madem Güllü'nün toprağı bir dönümden çok, o zaman Güllü halk değil. O zaman bu anarşikler onun kahyası değil. Toprağı tam tamına bir dönüm olanların kahyası. Gitsin onlara kahyalık etsinler. Ben halk olmasam olmaz mı? Der Güllü. Ne etsin? Halk olmazsa belli ki bahçesini almayacaklar. Onlar da derler, olmaz. Sen ille de bahçesi bir dönümlük halk olacaksın. Len oğlum ne istersiniz benden? Sen iyisin teyze. Kimsenin zırtından geçinmiyorsun. Helal ekmek yiyorsun. Onun için sen halk olmalısın. Öyle derler. O zaman da bizim Güllü der. Sen asıl benim oğlumu göreceksin. Esas o kimseye yük olmadan geçinir. Allah'a bin şükür. Şimdi iki kamyonu var. Yanına işçi de aldı. Gül gibi geçinir. Bankaya para bilem koyar. Şimdi talebeler bunu duydular ya. Akşamına kalmaz kapısına varırlar Mahmut'un. Haraç isterler. Mahmut inatlaşır. Bir zopa çekerler, bir zopa çekerler. Mahmut dayağı yer, bağırırmış. Yaktın beni bokana diye de sanayide herkes kınamış anasına söver diye. Artık Güllü de gitmiş, bulmuş anarşikleri kahvede. Etmeyin oğlum demiş. Ben halk isem size derim ki Hasan'ıma ilişmeyeceksiniz. Talebeler hala derlermiş. Biz bunu sizin için yapacağız. Güllü de toptan şaşırmış artık demiş. Kimdir oğlum bu toplum dediğiniz? Bilir misin onlar millet demezler, toplum derler. Belki tanıdık eşi dostu bir araya koyarız da gider deriz, bizim Mahmut'a dokunmasınlar. Talebeler gene de pes etmemişler. Senin eşin dostun sayılmaz teyze. Şimdi Güllü der bana, ben sayılmam, konumun komşumun hatırı sayılmaz da, kimin hatırını sayar şu sizin kahyalık ettiğiniz toplum? Başını iki yana döndürdü, güldü. Kenan Paşa geldi de kurtuldu kadın. Diana'nın değerlendirmesini hatırladım. Nesibe başlı başına bir sevinç kaynağı. Ben ise Armutlu'da da bizden kimler vardı onları düşünüyordum. 11. Abdullah'ın balıkçılık serüveninin son bulmasında filatodan öte sorunların olduğu kuşkusuzdu. Ancak nedenleri ne olursa olsun başarısızlığı Diana ve Raşit'e olan borcunu ödeyememesiyle sonuçlandı. Daha da kötüsü İş değiştirme çabası, zaten gönüllü olmadığı kapıcılığı büsbütün ihmal etmesini getirdi. Apartman sakinlerinin kocasının açtığını kapatmaya uğraşan Nesibe'ye duydukları sempati de yetmez olunca çıkışını verdiler. Oturdukları tek göz daireyi boşaltmaları istendi. Nesibe, haklıdır be kadın diyordu yönetici için. Çalışmayan adama niçin versin kapıcı dairesini? Abdullah'ın tepkisi bütünüyle farklıydı. O orospu garı beni çıkaramaz. İzleyen günlerki rakı furyası, kıdem tazminatı, birikmiş izin ücretleri gibi alacakları tüketince bu defa da şiddet gösterilerine girişti. Islak kanlı gözlerini üstüme dikti. Elindeki ekmek bıçağını evirdi çevirdi. Sıkıysa gelsin atsın demeye başladı diye anlattı Diana. Yüzünde öyle yarı yılışık, yarı acılı, iğrenç bir gülümseme, çok kötü. Bir de biliyor musun, şarkı söylemeye bayılıyor. Duruyor duruyor inildiyor. Kare sevda. Ih ya ih ya ih ya. Ya da öyle bir şey. Zavallı Nesibe ev bulmaları gerektiğini anlatamadı. Buna inanabiliyor musun? Çıkmazlarsa polis eşyalarını kapının önüne koyarmış. Nevra öyle söyledi. Öte yandan Nesibe, Abdullah'a bahaneler bulmakla meşguldü. İyi ki de kadını öldürmedi be kuzum. Zaten yattı kaç sene. İçinde gururlanma olduğunu sezindiğim bir tavırla bileğindeki morlukları işaret etti. Güldü. Çok sinirlidir be. Kızınca bir şeycik der görmez gözü. Adam öldürmüş olduğunu sandık ama öyle olmadığı anlaşıldı. O değil, ağabeysi, dedi Nesibe. Kan davasından çoluk çocuğu vardır. Yaşı büyüktür diye Abdullah yatıvermiş onun yerine. Abdullah'a düşmezdi öldürmek. Onun ağabeyi vardı, o öldürdü. Bu birkaç cümlenin Diana'yı nasıl etkilediği görülmeye değerdi. Önce Nesibe'nin kan davasına ilişkin düşüncelerini sordu. Niçin öldürürler bilmem ki, diye omuzlarını silkti kadın. Hiç olmasa daha iyiydi ya. Bir başkasının yerine hapis yatmaya aklı ermedi. Mehmet şaka yapıyor değil mi? Hayır dedim, şaka yapmıyor. Kan döküldü mü kefareti ödenmeli derler, diye açıkladı Nesibe. Ben anlamam bu işi. Ama bakarım, ödetirler adama. Devlet baba bile intikam alır. Yoksa niçundur idam ederler insanları? Giden geri mi gelir? Başkasının yerine hapis yatmaya gelince, adamın işi gücü vardı be kuzum. Abdullah dururken o mu yataydı? Nesibe Abdullah'ın kendisine yönelttiği şiddeti de olağan karşılıyordu. Çok sıkılır bir adam, dedi Diana'ya. Dardadır, görmen mi? Kolay mıdır işsiz kalmak, evsiz baksız kalmak? Erkektir be kuzum. Ama bütün bunları sen de yaşıyorsun, dedi Diana. Üstelik evi geçindiren de sensin. He, güldü Nesibe. Ama ben onun gibi sinirli değilim. İsa Mesih, diye ünledi Diana. Bana döndü. Bunların kişilikleri aynı. Kimlerden bahsettiğini anlamadığımı gördü. Günay Hanım'la Nesibe, dedi. Aynı kuşun tüyleri. Hayda. Evet, baksana, diye başladı. Ve Şafak Özden'i dövdüğü gecenin kendi versiyonunu anlattı. O orospu çocuğu elini donuma atmıştı ya, dedi. Ben arabadan indim, yürümeye başladım. Bir taksi bulmaya çalışıyordum, anlıyor musun? Ne kadar yürüdüm bilmiyorum. Sonra arkamdan arabanın sesini duydum. Döndüm, baktım, Şafak. Kaçmak istedim. Ama Günay Hanım arabadan indi. Kolumdan yakaladı beni, içeri aldı. Eve getirdi. Benim suçum da vardı, biliyor musun? Uyumamalıydım. Ama dostlar arasında olduğumu sanıyordum. Günay'ı, Şafak'ın sevgilisi sanıyordum. Bana el atabileceği asla aklıma gelmedi. Orospu çocuğu. Çok çirkindi. Ama böyle şeyler oluyor işte. Beni asıl şaşırtan Günay Hanım'dı. Nesibe'nin morarmış bileğini işaretle Günay'ı ima etti. Canı yanmıştı. Hepimizden çok canı yanmıştı. Ama kendisini ilk o toparladı. Bana ne dedi biliyor musun? Son tahlilde türdaşlarımızla paylaşmadığımız niteliğimiz yoktur dedi. Ben de kabahatliyim. Seni de onu da koruyabilirdim. Duyuyor musun? Koruyabilirdim diyor. Anlamıyor musun? Bu ikisi aynı türden kadınlar. Erkeklerini önce doğuruyorlar, sonra büyütüyorlar, sonra da onlarla sevişiyorlar. Kibele gibi. Nesibe de böyle, Günay Hanım da. Ama Günay o gece senin arkandan italikledi diye düşündüm. Ah Mrs. Pavlovich demişti. Sana Şafak'ın yeşil elma, kekik ve tarçın koktuğunu nasıl anlatayım? Sirkeci garında ter içindeki başını hurcun üzerine koyup ağlaya ağlaya uyuduğunu nasıl anlatayım? Dev gibi boyun ve olmadık giysiler ile ve yıllarca ülkemizin sorunlarının nedeni olarak gördüğümüz bir ulusun ferdini düzerek intikam almak isteyebileceğini düşündüğümü sana nasıl anlatayım? Ülkemde kadın düzmenin bir ceza, bir hınç almak olduğunu nasıl anlatayım? Türk erkeklerinin Alman karılarını becerdikleri zaman onları, yani batılıları açtıklarına, Onlara galip geldiklerine inandıklarını nasıl anlatayım? Bazen Şafak Özden'in beni düzerken benim sınıfımı düzdüğünü hissettiğimi nasıl anlatayım? Anlatamam ki, nasıl anlatayım? Bir an Amerikalı kadına itiraz edecektim. Sonra tekrar düşününce durdum. Günay'ın bu iç konuşması her şeyden önce bir annenin konuşması değil miydi? Sirkeci garında hurcun üzerindeki çocuk başı, efendim düşman gördüğü bir ulusun ferdinden alınan çocuksu intikamın anlayışıyla karşılanması, bunlar anaç tavırlar değil miydi? Kaldı ki söz konusu kadın, Diana değil de bir Türk kadını olsaydı, Günay farklı mı davranacaktı? Açıkçası sanmıyordum. Diana ne düşündüğümü söylemem için üsteledi. Bu konu üzerinde düşünmem lazım diye geçiştirdim. Ama her kadın için biraz böyle değil midir? Sen de değil misin diyecektim, vazgeçtim. Besbelli ki asla öyle olmadığını söyleyecekti. Öte yandan Abdullah'ın bütün bu edepsizliği yeni bir ev bulma çabasına katılmamak için yaptığını düşünüyordum. Nitekim asıp kesmekle tehdit ettiği yöneticiyle konuşmadı bile. Nesibe'nin Arnavutköy'ün tepelerinde olduğunu söylediği gecekonduya bakmadığı gibi, karısının korkaklığından olmasa onları kimselerin evden atamayacaklarını hissettirdi. İş döndü dolaştı, Abdullah'ın kapıcılıktan atılmasına da, kapıcı dairesinden çıkmalarına da Nesibe'nin sebep olduğu gibi bir durum ortaya çıktı. Diana bunun böyle olmadığını iddiasının mantık dışı olduğunu kanıtlamaya kalktığında Abdullah'a aradığı fırsatı bence vermiş oldu. Ne bok yerseniz yiyin dedi, kapıyı çarptı, ortadan kayboldu adam. Diana Nesibe'nin maaşını arttırmakla kalmadı, taşınma masraflarını da üstlendi. Eve gerekli erzak da aynı fasıldan temin edildi. Amerikalıların ünlü kendilerine yardım etmelerine yardımcı ol ilkesi gereği, Birleşik Devletler'de iyi satacağına inanılan kanaviçe işlemelere ağırlık verildi. Birkaç hafta içinde eve bir de örgü makinesi geldi. Nesibe'nin komşuları başına devlet kuşu konduğunu söylediler. Gecekondudan çıkmayan Amerikalı kadının her hareketini izler oldular. Diana'nın yokuşun dibindeki çeşmeden eve su taşıdığını görenler, o yıl yine en kurak yazlardan biriydi, Alman gelinleriyle kıyaslar oldular. Yabancı kadınların Türk kadınlarından daha çalışkan oldukları hususunda mutlak mutabakat sağlandı. Nesibe'nin giyiminde Diana'nın kıyafetleri, eskileri değil, ile başlayan devrim, baharla birlikte göz ardı edilemeyecek boyutlara vardı. Şalvar önce bez bebek pembemsi çoraplarla değişti. Sonra çorap inceldi, naylon oldu. Yaza doğru toptan atıldı. Diana'nın seçtiği kılıklar komşulara almışken daha doğru dürüst bir şeyler alsaydı bari dedirtti. Ama imrendirdi de. Nesibe'nin yemenisinin altına sakladığı kısa saçları ortaya döküldü. Güneşe serildiklerinde Nesibe artık blue jean giyiyordu. Bağlama dersleri Abdullah'ın eve gelmemesine karşın bu evde Diana böylece David'in de rahat ettiğini söylüyordu, devam etti.